Tetek.
Tetek. Dolayısıyla adımız da
uygun için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugün takvim yaprakları arasındaki günlerden herhangi bir gün değil Türk ulusu için. Bugün çok önemli bir gün, atamızı sonsuzluğa uğurladığımız günün yıl dönümü. Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin önderi, cumhuriyetimizin mimarı, o büyük önderi. Bugün biz de programımız boyunca sevgiyle, saygıyla, minnetle bir kez daha anacağız. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Recep Özden var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek yine sizlerle birlikte olacağız. Çift 090 312 463 3419 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr iletişim adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizden Atay'a sesleniyoruz. Selam sana.
İnsanca yaşam için anılacak türkülerle, şiirlerle o sesin anılacak sevgilerle, yüreklerde hep ismin anılacak türkülerle, şiirlerle o sesin anılacak sevgilerle, yüreklerde hep ismin. Ah ne acı, bu ne keder, bu ne büyük yalnızlık. Ölüm bile ağlıyor, yollar bize karanlık. Ah ne acı, bu ne keder, bu ne insafsız en gerek dünyaymış meğer. Ah ne acı, bu ne keder, bu ne insafsız en gerek dünyaymış meğer. Döşeğinde bile gürlüyor sesin. Aç kaldın, susuz kaldın, gelecek günler için bedenini adadın. İnsanca yaşam için anılacak türkülerle, şiirlerle o sesin anılacak sevgilerle yüreklerde ismin anılacak türkülerle şiirlerle o sesin anılacak sevgilerle yüreklerde hep ismin ah ne acı bu ne keder bu ne büyük yalnız en gerek dünyaymış meğer ah ne acı bu ne keder bu ne insafsız en gerek dünyaymış meğer ah ne acı bu ne keder bu ne insafsız en gerek dünyaymış meğer ah ne acı bu ne keder bu ne insafsız en gerek
dünyaymış meğer. 15-11 gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Evet, programı açarken de söylemiştik atamızın ebediyete intikalinin 78. yılında onu minnet, saygı ve sevgiyle anıyoruz. Programımız içerisinde de anmaya devam edeceğiz diye. 16 Kasım 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında büyük edebiyat adamı Necip Fazıl Kısakürek Atatürk'ün ölümünü şu sözlerle anlatıyor. Bütün dünyada krala anası kadar yanacak kimse yoktur. Bu zalim ruh kanununa rağmen bu defaki ölüm vatanın her evinden çıkmış kadar göze büyük göründü. Ve 12 Kasım 1938 tarihli bir Yunan gazetesinde şu sözler yer alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Bir insana ölümünden sonra bu derece sevgi ve yas gösterileri yapılması milletler tarihinde az görülen şeylerdendir. İşte biz de bugün yaşamı boyunca yaptıklarıyla ve ölümüyle yalnız kendi milletini değil dünya milletlerini de etkileyen o büyük insandan, o büyük liderden, Atatürk'ten söz edeceğiz. Konuğumuz emekli öğretmen, gazeteci, aynı zamanda Aydın Televizyonu program yapımcısı, yine Aydın Tarih Eğitim Kültür Derneği Başkanı Sayın Musa İlhan stüdyomuzda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk hanımefendi.
Evet, Atatürk yalnız Türk milleti için değil, dünya milletleri için de nadir rastlanan eşsiz bir liderdir dedim. Sizin de söyleyecekleriniz vardır mutlaka bu konuda.
Efendim çok teşekkür ederim. Böyle önemli bir günde, böyle gerçekten Türk milletinin duygularının kabardığı Ulu Önder Atatürk'ü kaybetmesinin 78. yılında böyle bir güzel ve anlamlı günde beni konuk ettiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Ben de
biz emekli
bir öğretmen tanıttınız
için.
Tekrar etmeyeyim. 13 yıldır televizyon, gazete ve diğer konularda çalışmalarımız var. Ancak Aydın Tarih Kültür Derneği olarak biz Milli Mücadele dönemi, Atatürk'ün yapmış olduğu hizmetler, Milli Mücadele'deki önemi, katkısı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan mücadeleleri, Cumhuriyet'i kurması ve modern Türkiye Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasını ana hedef olarak alıyoruz. Özellikle yurt içi, yurt dışı konferanslarda da sürekli olarak bunu işliyoruz gittiğimiz yerlerde. Atatürk kimdir? Bu önemli günde tekrar söylüyorum. Bugün rahmet rahmana kavuşmasının 78. yıl dönümü. Ulu Önder Atatürk sadece Türk milletine değil, o mazlum milletlerin, mazlum İslam ülkelerinin ve dünyadaki tüm ülkelerinin ışığı olmuştur. Onlara rehber olmuştur, onlara yol gösterici olmuştur. Dolayısıyla ailesinin Konya'dan başlayan serüveni Selanik'e gider ve Selanik'te 1881 yılında Ulu Önderimiz Atatürk dünyaya gelir. Kısaca geçmek istiyorum. Öğrencilik dönemi, askeri mektepler ama ona bir bakıyoruz ki Libya'da, bir bakıyoruz Yemen'de, bir bakıyoruz Trablusgarp'ta ve Balkan Savaşları'nda. Balkan Savaşları'nı ortaya koyan gücün arkasında emperyal zihniyet var. Çanakkale'de yedi düvel bir araya gelmiş, arkada emperyal zihniyet var. Milli Mücadele döneminde Ege'nin işgali, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, o dönemde yine perde arkasında milli mücadele, emperyal güçler var. Bugünkü ülkemizin içinde bulunduğu durumun arkasında da yine o dönemki emperyal güçler var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.
Evet.
Tabii yabancı ülkelerin hesaplayamadığı insanların liderlerinin bir şeyi vardı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bilmiyorlardı. Mark Arthur'un bir sözü vardır. O tüm dönemlerin en büyük lideri demiştir Ahmet Atatürk için. Ve Çanakkale'de Balkan Savaşları'nda Atatürk cephelerdeydi. Bakın gençliğini yaşamadı. Olgunluk dönemini yaşamadı. Sadece cephelerde bu milleti nasıl kurtarırım, emperyal güçleri nasıl def ederim, yok ederim ve cumhuriyeti nasıl kurarım? Bunun evet. Sevdasını yaşamıştı.
Ve o bunalımlı durumdan sağlam, kuvvetli, azimli ve iradeli duruşuyla zaferden çıkıldı zaten.
Evet, özellikle Çanakkale'de 57. alayda John Pyre'ına verdiği mücadeleler, Balkan Savaşları'ndaki verdiği mücadele. Özellikle şeyi çok önemsiyorum. Milli mücadele 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilince, tabii İzmir ve Ege işgal ediliyor. 16 Mayıs'ta Atatürk hazırlıklara başlıyor. 17 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket ediyor ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıyor. Tabii Hintli, Pakistanlı, Bengaldeşli Müslüman halk bileziklerini, kadınlar bileziklerini Atatürk'e gönderiyorlar. Hı hı. Sakın ha istikbalinizi koruyun, emperyal güçlere teslim olmayın, İlahi Kelimetullah'ı koruyun. Allah ve Peygamber İslam dinini koruyun diye bunlara Atatürk'e altın bileziklerini gönderiyorlar.
Şimdi Pakistan değil mi? Pakistan Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Cinnah, o Türkiye'yi kurtarmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu kanıtladı. Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir demiştir.
Evet. Yani savaş cephelerdeki mücadeleler bitiyor, milli mücadele başlıyor. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıkıyor ve Samsun'da 29 Mayıs 1919 hükümet bütün mitingleri yasaklıyor. Öbek öbek mitingler başlıyor ve Atatürk tamim yayınlıyor. Mitingler devam edecek. Asla men edilemez ve mücadele ateşi yakılıyor ve Anadolu'nun her yerinde. Ve İngiliz General Mustafa Kemal Atatürk'ü çağırın, ne yapıyor bu Anadolu'da diyor. Ve 9 Haziran 1919 Atatürk Samsun'dan geri çağırılıyor. Ama bunu kabul etmiyor olanlar. Rauf Bey ve Ali Fuat Paşalar'la birlikte toplantı yapıyorlar. Damat Ferit'i kabul etmeyen komutanlar Atatürk önderliğinde Havza'da toplanıyorlar. Damat Ferit de mandacı o dönemde. Hı hı. Ve Mustafa Kemal soruyor, neden geri çağrıldın? Beni neden geri çağırdınız? Ve Atatürk İstanbul'a dönmüyor. Bu emirleri kesinlikle kabul etmiyor. 18 Haziran 1919'da da Mustafa Kemal Paşa milli birlik istiyor ve Amasya'da tarihi kararlar alınıyor. Ve kısaca söylemem gerekirse Ali Kemal 24 Haziran'da Mustafa Kemal'i azlediyor görevden. Ali Kemal milliyetçileri aşağı tabaka diyen o dönemin İçişleri Bakanı. Ve Mustafa Kemal hükümeti tanımıyor, mevcut hükümeti ve Ali Kemal de o dönemde milliyetçiler aşağı tabaka diyor. Ayrıca Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir Paşa Erzurum'a geliyorlar 5 Temmuz 1919. 6 Temmuz 1919'da da Mustafa Kemal milli mücadeleye başlıyor. İşte milli mücadele başladığı zaman Türk milleti Anadolu'nun değişik yerlerinde artık böyle kıvılcımlar yanıyor, hareketler, mücadeleler, Atatürk her yere haber gönderiyor. Elinizde ne varsa verin. Afyon'da başkumandanlık meydan muharebesinde ordular ilk hedefiniz Akdeniz talimatını yayınladığı zaman. Hı hı. Emirdağ'da bu emri alan, elinize ne varsa halka verin diyen emri alan Emirdağ kaymakamı toplantı yapıyor. Diyor ki ey vatandaşlarım, elinize ne varsa çapa, kürek, tahta, balta bunu Atatürk'e veriniz, gönderelim. Orada Deli Battal diye biri var, çılgın Türklerde geçer bu. Deli Battal'ın bir çift yün çorabı var. Ve o bir çift yün çorabını yıkıyor, baş parmağı da yırtık çorabının. Ve kapıyı vurmadan tekmeleyerek içeri giriyor. Kaymakam, kaymakam, duydum ki Atatürk elinizde ne varsa gönderin demiş. Bakın benim elimde bir çift yün çorap var. Bunu yıkadım, temizledim, getirdim size teslim ediyorum. Bunu Atatürk'e ve orduya gönderin diyor. İşte milli mücadeledeki ruh evet. Bu hanımefendi yani.
Evet, gerçekten öyle.
Ayrıca bir şiir var mesela bizim hazırladığımız kitabın bir bölümünde.
Şimdi bizim hazırladığımız kitabın dediniz de ama öyle bir kitap ki derya bu. Dinleyicilerimiz fotoğraflarını belki görebilirler Facebook sayfamızdan. Sadece kitap değil, bir de gazete var tabii ki geçmiş yıllardan evet. Derledi. Bu konuda çalışmalarınız çok ama elinizdeki kitap da gerçekten muhteşem. önemli olayların yer aldığı, o dönemden son döneme kadar önemli olayların yer aldığı bir kitap.
Evet. Efendim şöyle, İzmir ve Ege işgal edici milli mücadele başlıyor ve Anadolu'nun her yerinde, Konya'da, Samsun'da, efendim Kayseri'de, Erzurum'da, Bolu'da, İstanbul'da, her yerde artık milli mücadele ateşi yakılıyor. Ve bakın 7 Mart 1921. Bolu'da yayınlanan Dertli gazetesinde Atatürk'e yazılan bir şiir. Allah aşkına düşünün, yurdun yarısı işgal edilmiş, millet ayakta ve Atatürk'e öyle bir bağlılıkları var ki, ona o kadar çok güveniyorlar ki, ve şiiri ben izin verirseniz okumak istiyorum
kısaca. Lütfen buyurun.
Türk tarihi kahramanlar faslında seni altın yazılarla yazacak. Hür ve esir İslamların kalbinde büyüklüğün dünyaları saracak. Bir yıldızsın karanlıklar içinde, ışığınla Anadolu kurtuldu. Bir ilahi varlıksın ki karşında, hançerlenen Müslümanlık kurtuldu. Kefenimiz boynumuza geçerken, zulme karşı isyan ettin haykırdın. Ufkumuzda ölüm yeri eserken, Anadolu'dan düşmanları kaydırdın. Gece gündüz yorulmadın uğraştın, bu milletin kurtuluşu uğrunda, bu maksatla ölümlere yanaştın, yol gösterdin fakat bize sonunda. Kahramansın, bu milletin tacısın. Sensin şimdi mazlumların Kâbesi. Anıldıkça bütün başlar eğilsin. Sensin çünkü Türk ilinin kıblesi. Bakın, demin Emir Dağlı Deli Battal'ın bir çift yün çorabını Atatürk'e gönderdiğini düşündük.
Evet.
Bolu halkının Atatürk'e yazdığı bu şiiri şöyle bir değerlendirecek olursak, Anadolu halkı artık Atatürk'ün etrafında birleşmiş, bu gücün önünde kimsenin durması mümkün değil. Ve Ulu Önder Atatürk'ümüz gençliğinden bu döneme kadar, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar cephelerde savaşmış, yabancı dili öğrenmiş, binlerce kitap okumuş bir insan. Hep onu örnek alıyorum. Acaba onun yüzde birini, binde birini biz yapabilir miyiz
evet.
diye.
Şimdi o şiirden örnek verince Bursa'da yaşayan 8 yaşındaki bir dinleyicimizin atamıza yazdığı bir mektup var. Fidel Karanfilci Atatürk için turuncu kağıda yazmış bu mektubu. Şöyle diyor mektupta: senin için turuncu rengi seçtim. Sen burada olsaydın seninle eğlenmek isterdim. Denize giderdik. Anneannemlere giderdik, dünyaları gezerdik, sana bütün oyuncaklarımı verirdim, seni çok seviyorum, burada ol da meyve yiyelim, çizgi film izleyelim, haberlerde kendini görmek istersin galiba, gece ikimiz karanlıkta gezelim, ben seninle hiç korkmam, dondurma, şeker, jelibon yeriz, ben bazen jelibon yerim ama başka hiç yemem, sen herhalde çok yiyorsun. Bir şey diyeceğim. Ayrıca beraber ejderhanın üzerinde gezeriz. Bulutların üstünde gezeriz. Sana çiçeklerimi gösteririm. Birlikte süt içer, yemek yeriz. Başka bir şey demeyeceğim. Arkadaşın, dostun Fidel demiş. İşte büyük lider geleceğe bu küçük kalplere emanet etti. Ne güzel dile getirmiş, değil mi?
Evet.
Ne kadar samimi, ne kadar içten.
Efendim, Ulu Önderimiz hayatının her anında hep üretmiş. Bir gün ziraatçı Atatürk olmuş, bir gün eğitimci Atatürk olmuş, bir gün asker Atatürk olmuş, bir gün kadının yanında Türk kadınına çok önem vermiş, kadının layık olduğu değeri vermiş kadınımıza. Dolayısıyla yaşantımızın her anında Atatürk'ün inkılaplarını görüyoruz. Yaşantımızın her anında onun olaylara bakışını görüyoruz. Bakın, Balıkesir Paşa Camisi'nde minbere çıkıyor. İslam için dinimiz adına kullandığı cümlelere bakınız lütfen. Diyor ki, her Türk evladı dinini, diyanetini öğrenmelidir. Bunun öğreneceği mekteptir. Tekkeleri, zaviyeleri kapatıyor. Kur'an'daki İslam'ı öğrenelim diyor. Allah bir, Hazreti Muhammed onun elçisi.
Evet.
Biz bugün maalesef ne Kur'an'daki İslam'ı biliyoruz, ne de Nutuk'taki Atatürk'ü biliyoruz. Ben iki defa Nutku okumuş bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Atatürk'ü sevmek, Atatürk'ü anlamak sadece rozet takmakla olmaz.
Evet.
Atatürk'ü anlamak, Nutku iyi okumakla, onun hayatını, milli mücadeleyi iyi öğrenmekle, milli mücadeleyi anlamakla olur.
Evet.
Ve onun inkılaplarını iyi anlayıp yaşamakla olur.
Hı-hı.
Özellikle ben bizi izleyenlere, bizi dinleyenlere şunu özellikle tavsiye ediyorum. Lütfen Nutku alın. Nutkun her noktasını alın. Biraz sonra Halim Yağcıoğlu'nun şiirinde okuyacağım. Atatürk'ü anlamak nedir? Ve Atatürk'ün eğitim anlayışı nedir, askeri anlayışı nedir, barış anlayışı nedir, dünyaya bakışı nedir, Müslümanlara, Müslüman ülkelere, mazlum ülkelere bakışı nedir, Avrupa'ya bakışı nedir? Hep hedef Batı olarak göstermiştir. Ama biz bugün onun gösterdiği yolda maalesef layıkıyla gidemiyoruz. Onun gösterdiği hedeflere ulaşamıyoruz.
Çünkü burada tarihimizi çok büyük eksiğimiz var. Doğru bilmiyoruz,
evet, evet.
Tanımıyoruz, öğrenmiyoruz.
Ve ben bugün elimde rahmetli Atatürk'ün rahmet rahmana kavuştuğu 1938 yılının gazetesi var. O gazeteyi çok tabii özel bir dostumuzdan aldık. Ve bugün ben bu gazeteyi aldım. Bahire Şekerzade hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum. Aydın'da çok değerli bir hanımefendidir. Bizim derneğimizin de üyesidir aynı zamanda. Büyük babalarından kalan bir gazete bu. Biz de ondan aldık. Bakın o dönemde rahmetli Peyami Safa Atatürk'e ne diyor? Diyor ki, Türk'e ait her şeyin içinde o vardı. Onun gölgesi meydanları dolduruyor. Onun karaltısı dağ başlarını tutuyor. Onun bakışı en uzak dalların ucuna, en geniş ovaların sonuna, içimiz kadar kapalı ve kuytu köşe bucakları uzanıyordu. Kımıldayan, fırlayan, sıçrayan her şeyde onun şimşeğinden bir çizgi vardı. Her ev, her gün kendi aile reisinden bir haber bekler gibi ondan bir işaret almaya alışmıştı. Kara haberden sonra hem de nasıl her şey birdenbire söndü. Nasıl sanki onsuz dağlar karardı, onsuz dallar kurudu, onsuz mesafe bomboş kaldı. Şimdi bütün gözler yaşlı, benizler uçuk, dudaklar kilitli. Sanki her evden bir cenaze çıkmıştı. Bilmiyorum zaman açısından devam etmeme gerek var mı? Yeterli.
Zamanımız daralıyor, evet.
Yine o dönemde mesela Abidin Daver, Atatürk'ün rahmetli olduğu günkü yazdığı bir yazı, çok enteresan. Diyor ki, Atatürk gözlerini hayata kapadı. O öldü demiyorum, diyemiyorum. Buna dilim varmıyor. Çünkü o ölmemiştir. Çünkü o ölmez. Atatürk Türk'ün, yalnız Türk'ün değil, bütün medeniyet dünyasının ebedi hayata mazhar olan ender büyüklerinden biriydi. Böyle büyük insanlar fani değil, ebedidirler. Onların ömrü milletlerin, insanlığın, medeniyetin hayatınca devam edip gider, diyor Abidin Daver.
Evet. Şimdi gerçekten gurur duyulacak bir lider, hatta İngiltere'nin Türk düşmanı olarak bilinen Başbakanı Lloyd George, 1922'de parlamentoda kendisine yöneltilen eleştirileri şu sözlerle cevaplamış. Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir, şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çoğumuzda Türk milletine nasip oldu. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelirdi demiş.
Evet.
Ve maalesef ki biz anlayamıyoruz, sahip çıkamıyoruz.
Özellikle onu vurgulamak istiyorum. Bakın, milli mücadele bitiyor, cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyeti kuran irade Atatürk ve arkadaşlarının verdiği idarede. Ve ben Ulu Önder Atatürk'ün şahsında, onun silah arkadaşlarına, rahmetli Kazım Karabekir Paşa'ya, Fevzi Çakmak Paşa'ya, Fahrettin Altay'a, İsmet İnönü'ye ve tüm yakın arkadaşlarına bir kere daha minnetle burada anmak istiyorum. Onun şahsında tüm şehitlerimize bir kere daha rahmetle ve minnetle bir kere daha anıyorum. Bakınız, Atatürk Türk milletinin 1919'da başlattığı bağımsızlık savaşını Türk milliyetçiliğinden ve milli egemenlik ilkesinden güç olarak yönetmiştir. Çöken Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı üzerinde dipdiri bir Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı ilkelere dayalı olarak kurmuştur. Atatürk'ün başardığı işin büyüklüğünü anlamak için birkaç noktayı hatırdan çıkarmamak gerekir. O, milli egemenlik ilkesine dayanarak Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu yıllarda Avrupa'daki emperyal güçler Türkiye'yi sevr ile parçalayıp bölmek istiyorlardı. Avrupa'nın doğusunda da Rusya'da iktidarı ele geçirenler Türkiye'yi ele geçirmeye çalışıyorlardı. Son derece ağır şartlarda bağımsızlık savaşını kazanan, her konuda hesap soran, eleştiren, haklara sahip çıkan Ulu Önder'di o. Yüzyıllardır Asya, Afrika'yı sömürgeleştiren, İslam'ın son kalesini yıkmayı planlayan Batı'nın karşısında milli egemenlik ilkesiyle dikilen, daha ileri gidemezsin, dur, daha ileri gidemezsin, dur, çekil git diyen o milli kahramandır. Doğu'da demokrasi ilkelerine dayalı ilk cumhuriyeti kuran odur. İslam aleminde ilk laik devleti gerçekleştiren Ulu Önder Atatürk'tür. Eğilen, geri kalan milletlere özgürlük, bağımsızlık yolunu açan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür.
Evet, şimdi tabii gençlerin, çocukların çok daha iyi tanımaları, hadi Nutku okusunlar, mutlaka okutmalıyız dediniz ya, burada siz de bir eğitimci olarak, eğitimcilere de çok fazla görev düşüyor galiba, neler söyleyeceksiniz bununla ilgili, çünkü eğitim ve kültür alanındaki yaptığı devrimlere de bakarak.
Efendim, o kadar güzel bir soru ki. Günlerce bu sorunun cevabı verilse ben yetmez diye düşünüyorum. Eğer bugün biz bu güzel ülkede yaşıyorsak, eğer bugün biz bir modern ülkede, bu modern ülkede yaşıyorsak, bunu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadele yapan kahramanlarımıza, şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Ve Ulu Önder Atatürk eğitime o kadar büyük önem vermiş ki, o kadar büyük önem vermiş ki, hemen Cumhuriyeti kurar kurmaz işte sağlık okulları, ziraat mektepleri, özellikle çocuklar öğretmen olmayı tavsiye etmiştir. Televizyonlarda izledik bugün. 101 yaşında, 96 yaşında büyüklerimiz konuştu. Onun muasır medeniyet seviyesini göstermiştir. Hedef Batı'yı göstermiştir. Ama oradaki hedef, gösterdiği hedef muasır medeniyet seviyesini yakalamaktır. Yani gücü yakalamaktır. Ve gençliğe de hep şunu söylemiştir, hitabesinde de var. Birinci vazifen Türk istikbalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir demiştir. Yani bu cumhuriyeti zor kurmuş, zor kurulmuş. Bunu kurtarmak, kollamak, idare etmek, sonsuza dek yürütmek de büyük bedel ister demiştir. Ve bu bedele hazır olun. Kendinizi iyi yetiştirin, yönünüzü batıya çevirin. Yani batıdan kasıt ilim, medeniyet, teknoloji. Çünkü 1919 yıllarda İngiltere teknolojiyi yakalamıştı. Ama biz daha o yıllarda doğru dürüst ilmi ve irfanı tam olarak yakalayamamıştık. Tabii ben özellikle Atatürk'ün şu hususiyetini de çok çok önemsiyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Bakın, dinini anlamayan, doğru anlamayan toplumlar hep yanlış yaparlar. Hem dine zarar verirler hem topluma zarar verirler. Bugün yaşadığımız olaylar gibi. Ulu Önder Atatürk kendisi inanan bir insan. Tabii onu yanlış anlayanlara ben şunu söylüyorum. Acaba siz o mücadelenin milyonda birini verebilir miydiniz? Siz cephelerden cephelere koşarken ondan neyi beklediniz? Daha ne yapsındı? Hı hı. Gençliğini bu millete adadı. Hayatını bu millete adadı. Bırakın, o da bir insandır. Onun da kendine göre fikirleri, düşünceleri olacaktır. Ve demin de bahsettiğim Balıkesir Paşa Camisi'nde Türk milletinin dini doğru anlamasını söylüyor. Elmalı Hamdi Yazır'a Kur'an mealini yazın diyor. Kur'an'ın mealini anlatın. Ve bizden, Atatürk'ten sonra gelen maalesef yöneticiler, idareciler bunun, bu anlayışını, Atatürk'ün bu anlayışını yerine getirememişler ve onun verdiği emri anlayamamışlardır. Bu nedenle Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını ben bir kere daha rahmetle, minnetle anıyorum ve her zaman olduğu gibi Atatürk'ten son mektubu herhalde sonu bitiyor. Bir şey söylüyorum. Rahmetli Halim Yağcıoğlu diyor ki, Atatürk'ten son mektupta, Atatürk'ü anlamak sadece laf değil. Atatürk'ü anlamak için diyor ki, bırakın rahat etsin anılarda şehitler, siz bana neler yaptınız ondan haber verin. Uzaya Türk mührünü vurdunuz mu? Muasır medeniyet seviyesini yakaladınız mı? Türkiye'yi uçurdunuz mu? Bundan bahsedin. Son cümlem şu efendim. Vaktimiz
efendim bitiyor. Son cümlem demeyin. Virgül koyalım. Peki. Cümlenizi söyleyin. Bir müzikle yine atamızın sevdiği türkülerden birini dinleyelim. Sohbetiniz o kadar güzel ki sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Teşekkür ederim. Zamanımız var o zaman.
Zamanımız var. Buyurun söyleyin cümlenizi, virgülümüzü koyalım.
Peki. Ben özellikle Halim Yağcıoğlu'nun bu şiirini çok önemsiyorum. Ama rahmetli Halim Yağcıoğlu vefat ettiğinde yalnız ölmüştür. Onu evinde bir öğrencisi bulmuş ve defnedilmesini sağlamıştır. Aynen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un olduğu gibi. Mehmet Akif Ersoy vefat eder. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Onu defnedecek Milli İstiklal Marşı yazarını ekonomik imkan bulamamış. Öğrenciler gazete kitap çıkarmışlar, satmışlar. Ulu Önder, milli şairimiz Mehmet Akif o şekilde defnedilmiştir. Halim Yağcıoğlu evinde yalnız ölmüş halde bulunmuştur efendim. Bakın, ben bunu tüm dinleyicilerimizin özellikle ne kadar, bir dakika falan vaktimiz var mı? Bir cümle söyleyeyim.
Peki. Tabii, buyurun.
Bakın, Atatürk'ten son mektubu çok önemsiyorum. Değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler, lütfen Halim Yağcıoğlu'nun bu şiirini nerede bulursanız bulun, alın, okuyun. Gerçek Atatürk kimdir? Gerçek Atatürkçülük nedir? Bunu bu mektupta çok iyi anlayacağız. Diyor ki, siz beni hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız çağlarca da. Hep tutturmuş yıl 1919 Mayıs'ın 19'u diyorsunuz. Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın rahat etsin anılarla şehitler. Siz bana neler yaptınız ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin? Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana Muşlular getirin bir daha. Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan. Kuru söz değil, iş istiyorum sizden, anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak, avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hala o acıklı ağıtlar dudaklarınızda, hala oturmuş 10 Kasımlar'da bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın. Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaların. Mustafa Kemal'i anlamak, göz boyamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Beni seviyorsanız eğer ve beni anlıyorsanız, laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil. Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Demokrasiyi getirmişim size. Özgürlüğü görüyorum ki hala aynı yerdesiniz. Hiç ilerlememişsiniz. Birbirinize düşmüşsünüz. Halka eğilmek dururken. Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen. Mustafa Kemal'i anlamak, işitmek değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Arayıp kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla. Bilime sanata varılmaz rezil dal kavuklarla. Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister. Paydos övünmeye, paydos avunmaya yeter, yeter. Mustafa Kemal'i anlamak, aldatmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Efendim, ne bu şiirden sonra evet, şu mesajı vermek istiyorum. Değerli izleyiciler, değerli dinleyenler. Atatürk'ü anlamak bu ülkeyi daha çok hizmet etmekle olur. Bu ülkeye çağdaş medeniyet seviyesini çıkarmakla olur. Onun ilkelerinden, onun hedeflerine gitmekle olur. Teşekkür
evet,
ederim.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Atatürk'ün sevdiği bir türküyü dinleyelim. Bir, sizin o tarafa doğru gidelim. Çökertme türküsünü dinleyelim.
Harika olur efendim.
Sonra sohbetimize
tabii
devam
ki
edelim.
Çökertmeden çıktım da Halil'im, aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da Halil'im, aman başım selamet. Bir tez de yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Tez de yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısı. Ciğerime ateş saldı, aman kurşun yarası. Gidelim, gidelim Halil'im, çökertmeye varalım. Gidelim, gidelim Halil'im, çökertmeye varalım. Kolcular gelirse Halil'im, nerelere kaçalım. Kolcular gelirse Halil'im, nerelere kaçalım. Teslim olmayalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Teslim olmayalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısı. Yerime ateş saldı, aman kurşun yarası. Güven gezerken aman kunduram kaydı. Güvertede gezerken aman kunduram kaydı. Çakırda gözlü gülsümümü Çerkez kaymakam aldı. Çakırda gözlü gülsümümü Çerkez kaymakam aldı. Kaymakam baskısı canım aman aldı yürüdü. Kaymakam baskısı canım aman aldı yürüdü. Burası da aspat değil Halil'im aman bir tez yalısı. Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası. Burası da aspat değil Halil'im aman bir tez yalısı. Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası.
Evet, atamızın o sevdiği türkülerden birini dinledik, Çökertme türküsü. Şimdi bu tüm konuştuklarımızın yanı sıra, anlattıklarınızın yanı sıra çökertmeyle de diz vurmasını bilen aynı zamanda bir duygu adamıydı aslında o büyük önder.
Ah, onu nasıl anlatmak gerekir? Şimdi İzmir'in Kavakları türküsü çalındığı zaman rahmetli onu okuyan Safiye Ayla'ydı değil mi efendim?
Evet.
Evet, ne güzel okuyordu. O seslerin tınını böyle duydukça tüylerimiz diken diken oluyordu. Şimdi Atatürk'ün çökertme oynayışının resmini gördüğüm zaman ben şöyle bir ürperiyorum. Aman Allah'ım, o nasıl bir asalet. Aman Allah'ım, o nasıl bir duygu. O nasıl bir bakış olaylara. Hani halkın karşısındaki o durum. Bak Arthur, demin de söyledim, boşuna söylememiş. Sadece bir asrın değil, tüm asırların en büyük lideri.
Evet.
Ve böyle liderler bir asırda bir gelirmiş. Ama biz her zaman söylüyoruz, Allah bir daha bu ülkeye İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin diyor rahmetli Akif. Atatürk bizim ilk ebedi ve sonsuz liderimiz, rehberimiz olacaktır. Ve benim bakın tüm kitaplarımda yazdığım bir ön söz vardır. Yani bir dörtlük. Diyorum ki Oğuz Kağan ile Türk milleti şunun farkına varmalıdır. Oğuz Kağan ile ilimiz bir. Çünkü 16 imparatorluk kurmuşuz. Oğuz Kağan ile ilimiz bir. Dede Korkut ile dilimiz bir. Atatürk ile ilke ve ülkümüz bir, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yolumuz bir. Kur'an'daki İslam, nutuktaki Atatürk. Okuyacağız, İstiklal Marşı'nın ilk harfi kelimesi korkma, korkmayacağız. Atatürk ilkelerine sımsıkı sarılacağız, sen ben demeden biz olacağız. Evet. Kurtuluş budur efendim.
Evet, ne güzel ifade ettiniz. Peki birazcık da o milli mücadele dönemi öncesine gidelim. O dönemde Batı'nın Türkiye'ye bakışı nasıldı, neler değişti?
Efendim, programın başında da söylediğim gibi işte Sultan Abdülhamid'in 33 yıllık hayatının hiçbir döneminde. Bakın 1892'yi söylemek istiyorum. İsviçre'de Theodor Herz 1892 yılında Sultan Abdülhamid'e mektup yazıyor. Diyor ki ey sultan, Filistin'den bize bir toprak verin. Oradan bir yere gelmek istiyorum. Sultan Abdülhamid diyor ki bütün düyunumumu affedelim. Devletin tüm borçlarını Osmanlı Devleti'nin bağışlayalım. Bize Filistin'den yer verin. Abdülhamid'in cevabı, biz o toprakları kanla aldık. Ancak kanla veririz. Bu bir Türk'ün asaleti ve seciyesidir. Onun döneminde yaşayan ve son döneminde tabii Atatürk 1881'de doğuyor. Ve Balkan Savaşları'nda savaşlarla karşılaşıyor. Balkan Savaşları'nın hedefi neydi? Ve üç noktada dünyanın üç yöresinde, bölgesinde at oynatan, ilahi kelimatullah yayan bu millet, yani Hoca Ahmet Yesevilerle gelen, hı hı, Yunuslarla, Mevlana'lar gelen anlayış, Avrupa'dan kovulmak isteniyor. Yani Müslüman Türk'ü Avrupa kabul etmiyor. Ve Avrupa'dan uzaklaştırmak için emperyal güçler devreye giriyor. Tabii bu ara Osmanlı döneminin son yılları, zayıflama, yıkılma ve Balkan Savaşları'nda pek çok toprağı kaybediyoruz. Ve bunun arkasında emperyal güçler var. Akabinde demin de bahsettiğim Çanakkale. Ben şöyle biraz toparlamak isterim. Ön Asya'yı ve bilhassa Anadolu'yu bir pazar ve sömürge yaparak ham maddelerinden ve boğazlardan faydalanmayı bir amaç edinmiş olan büyük kapitalist devletler, Türk'ün adını yeryüzünden kaldırmak, devletin haritadan silmek üzere düşüncelerini programladılar. Ser anlaşmasıyla da gayelerini tahakkuk ettirdiler. Bakınız bir kelime, bir noktaya değinmek istiyorum. Türkler Avrupa'ya Çanakkale'den Gelibolu üzerinden ilk defa Avrupa'ya adım atmışlardır. Çanakkale Savaşı'nda da Avrupalılar Gelibolu üzerinden Anadolu'yu aynı noktadan geçmek istediler. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Müslüman Oğuzların kurduğu imparatorluğu paylaşmaya başladılar. Türk milletinin tekrar dirilerek bağımsız olabileceğini hayallerinden bile geçirmediler. Cihan tarihinin en üstün bir medeniyetini ve devlet teşkilatını yaratmış bu Cihangir milleti ortadan kaldırmak ve karanlıklara gömerek yok etmek istedi bu emperyalist güçler. Galip emperyalistler Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmışlar fakat Türk halkını mağlup edememişlerdi. Eski Türk'ün seciye ve ananelerini yaşatan Türk milletinin esiri edilemeyeceğini anlamaktan geri kalmışlardı. Türklüğün özü asırlardan beri yaratıcı, yapıcı, kurucu, yiğit ve cesur ruhuyla tamamen yaşıyordu bugün olduğu gibi. Türk milleti Anadolu'da Anadolu Kuvayi Milliye Teşkilatlarını kurarak yer yer ayaklandı Atatürk'ün önderliğinde. Milli mücadeleye giriştikleri hür dağlar başında milli çeteleri kurup silah sesleri işitildiği bir anda Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak bastığı yurdun her bir noktasından işitildi, duyuldu. Milli mücadele başlarken Türk ordusunun elinde silahı, topu, donanması, bütün cephanesi alınmış, padişahı da esir edilmişti. Alınmayan yalnız Türk milletin ruhunda bir tarih boyunca sihirli bir ışık olarak yaşamış ve yaşayacak olan ümit, irade ve imandan müteşekkil bir felsefeydi. Bugün de Türk milletinin maşeri vicdanına saklı olan kuvvet ortaya çıktı. Muhakkak daha kuvvetli yüksek bir devletin temelleri atılacaktı. Nitekim yeni bir devlet kuruldu. Bunun da adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ve Cumhuriyeti kuran Ulu Önder Atatürk'ümüze bir kere daha rahmetle ve minnetle anıyorum.
Evet, şimdi Türk milletinin ruhu dediniz de Atatürk'ün de zaten Türk milletine inanç ve güveni sonsuzdu. Türk milleti akıllıdır, zekidir, çalışkandır dememiş miydi?
Evet. Ulu Önder Atatürk özellikle gençliğe hitabesini her Türk genci evinin bir köşesinde bunu asmalı. Sabah akşam gençliğe hitabesini okumalı. Neyi hedefliyor? Bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, bakın Çanakkale'ye, her noktasında Aydınlı Ali, Diyarbakırlı Veli, Hakkari'li Ahmet, Edirne'li Mehmet bu ülke için vuruştular. Ve bu ülke için, bu topraklar için mücadele verdiler ve şehit oldular. Bugün onların yarattığı birlik beraberi bozmak isteyen yine emperyal zihniyetler ve onların oyuncağı olan bugünkü mevcut yapılar. Hı hı. Dolayısıyla gençliğin bunun farkına varması lazım. Demin de söylüyorum, ne güzel söylemiş. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir diyor. Ve en son paragrafı okuyorum vakti kıymetli kullanmak adına. Ey Türk istiklalinin evladı. İstikbalinin evladı. İşte bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifen Türk istiklali ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarında asil kanla mevcuttur. Şu mesajı vermek istiyorum. En zor anımızda, en sıkıntılı anımızda öncelikle bu toprakları bize bağışlayan büyüklerimizi hatırlayacağız. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal ve Atatürk. Ve üç kıta dağıt oynatan ecdadımızı hatırlayacağız. Hoca Ahmet Yesevileri hatırlayacağız. Mevlana'ları, Yunusları hatırlayacağız. Ve Ahmet Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ben bütün programlarımın sonunda hep şöyle bitiririm. Hacı Bayram Veli Hazretlerine süzülen, Hazreti Yunus'ta demlenen, Hazreti Mevlana'da zirveye ulaşan sevgi, saygı, hoşgörü duygularıyla Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Birlikte rahmet, ayrılıkta zahmet vardır. Gençliğin bu mesajı alması lazım. Yani manevi boyutunu doldurması lazım ve milliyetçilik boyutunu, vatanseverlik boyutunu doldurması lazım. Bunun yolu iyi bir Kur'an'daki İslam'ı anlamak, nutuktaki Atatürk'ü anlamak. Değilse falana filana ona buna göre değil. Gerçek Kur'an'daki İslam, gerçek nutuktaki Atatürk. Sadece Atatürk'ü bir boyutuyla bakmamak lazım. Onun bütün boyutlarına ele getirmek lazım. Efendim Atatürk'ün herhangi bir cümlesi var ama bunun önünü arkasında bakmak lazım. O büyük bir devlet adamıydı. O büyük bir askerdi. O büyük bir öğretmendi. O baş öğretmenimizdi. O Türkiye için, Anadolu için, Türk halkı için her şeydi. Bakın bir yün çorabın onu bağışlayacak kadar bu milletin delisi bu tavrı yaparsa akıllısı neler yapmaz ki, değil mi efendim?
Evet.
Emir Dağlı Deli Battal'dan bahsediyorum.
Evet. Yani, o kadar güzel konuşuyorsunuz ki araya bile girmek istemiyorum, bölmek istemiyorum. Evet, buyurun.
Ve yine mesajları var, ne kadar güzel diyor ki Ulu Önderimiz. Ondan seçme sözler konusunda da özellikle birkaç şey söylemek istiyorum. Diyor ki özellikle demokrasi konusunda, demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıklı uygulamasını temin eden hükümet şekli cumhuriyettir diyor. Bakın cumhuriyet anlayışına. Yine Türk milletinin tabiat ve adalet adetlerine en uygun idare cumhuriyet idaresidir diyor.
Evet.
Yine az zamanda çok işler yaptık. Bu işlerin temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundan başarıyı Türk milletinin, onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı şekilde yürümesine borçluyuz diyor. Ve
evet,
bir son şey, benim evet, naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefil olan ilkelerle uygarlık yolunda tereddütsüz yürümeye devam edecektir diyoruz.
Evet, biz de açtığı bu yolda tereddütsüz yürümeye devam ediyoruz hocam. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Son cümlemi söyleyebilir miyim? Efendim diyorum ki ne mutlu varlığın Türk varlığını armağan olsun diyenlere, ne mutlu varlığını Türk varlığını armağan edenlere, ne mutlu Türk'üm diyene bu anlamlı günde, Atatürk'ün rahmeti rahmana kavuşmasının 78. yıllarında kendisinin ruhuna fatihalar okuyoruz. Ve tüm onun şahsına tüm aziz şehitlerimize rahmetle, minnetle bir kere daha anıyoruz.
Çok
teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim.
Bizi izleyenlere sonsuz teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz emekli öğretmen, gazeteci, aynı zamanda Aydın Televizyonu program yapımcısı, Aydın Tarih Eğitim Kültür Derneği Başkanı Sayın Musa İlhan'dı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Seden Gürel'in söyleyeceği bir parçayla bugün de veda ediyoruz sizlere. Uyan diyoruz, uyan Türkiye.
Ağlarım usul usul seni uğurlarken son yolculuğa, ağlarım gidişine karanlık bir sonbahar sabahında. Zamansız kapandı deniz gözlerin. Söyle üşüdün mü? Bir avuç toprak örtünce üstünü. Bir demet çiçekle ağlarım başında. Sen misin bu cansız yatan? İnanmam ölümsüz resimlerde. Bir şeyler söylüyorsun hala. Nasıl inanırım dünyayı alt üst eden yokluğuna? Bir demet çiçekle ağlarım başında. Sen misin bu cansız yatan? İnanmam. Uyan, ne olur uyan. O kadar çok şey ki yarım kalan. Uyan, ne olur uyan. Yorulmuş olamazsın yaşamaktan.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gali 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Lan bu ne? Bir süre dayanıp duracağım.
Buraları da çok büyük.